Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Bu beraberliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Her programımızda olduğu gibi bugün de programımızda değerli bir hocamız var. Değerli bir akademisyen Ahmet Hamdi Yıldırım. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Allah razı olsun.
Allah iyilikler versin. Yani şimdi sizinle esas zekatı konuşalım istiyorum da ben yalnız işi oruçla başlayarak zekata gelelim isterseniz.
Nasıl arzu edersiniz?
Orucun İslami hükmü nedir? Efendim tabii geçmiş sadece Peygamber Efendimizin bize emrettiği ya da Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği bir ibadet değil. Bütün peygamberlerin vahiylerinde, kitaplarında bilinen bir husus. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da orucu var, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın orucu var, ümmetlerinin orucu var, bizde de oruç var. Zaten ayet-i kerimede de sizden önceki kavimlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruluyor. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz?
Estağfurullah. Hocam buyurduğunuz gibi Cenab-ı Allah Estağfurullah kütübe aleykümussiyâmü kemâ kütübe alellezîne min kablikum buyuruyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri orucun varlığı biliniyor. Zaten Adem Aleyhisselam'a gelen din İslamiyet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar, günümüze kadar aynı şekilde devam ediyor. Cenab-ı Allah zaman zaman dininde bir takım değişiklikler furuatta yapmış ama dinin özü itibariyle, inanç esasları itibariyle bir değişikliği yok.
Zarurat-ı diniye dediğimiz konular mı?
Orada temel noktalarda.
Tevhid ya da tevhid akidesi Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar aynı.
Aynı. Yani inanç esasları aynı. Meleklere iman, evet. Kitaplara iman aynı şekilde devam ediyor. Fakat şeriatın furuu dediğimiz ibadete yönelik meseleler, haramlar, helallerle ilgili meselelerde zaman zaman değişiklikler olmuş. Cenab-ı Allah buyuruyor ki el-yevme ekmeltu leküm dinekum, bugün size dininizi tamamladım.
Kemale erdi.
Kemale erdi. Bundan sonra artık din budur. Bunu ben size din olarak razı olduğum din budur buyuruyor. Bunun içerisinde oruç formal anlamıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Medine'ye hicretiyle başlıyor. Ama ondan önce de buyurduğunuz gibi bütün peygamberlerin şeriatında oruç var. Bizim şeriatımızdaki oruç ayetlerinde de ifade edildiği gibi yemeden, içmeden ve cinsel münasebetten uzaklık olarak tanımlanmış.
İmsak ile iftar arasında.
Evet. Yani evet. Gündüzleyin bu tür hayvani, şehvani isteklerden uzak durmak anlamına. Bu da buyurduğunuz gibi imsak vakti. İmsak vakti ne? Fecr-i Sadık'la başlıyor ve akşam ezanına kadar devam eden süre içerisinde yemeden, içmeden ve cinsel ilişkilerden uzak durmak anlamına geliyor. Nedir faydası diye baktığımızda ki oruç bedeni ibadet dediğimiz tamamen ibadet yoğun anlam taşıyan bir ibadettir. Ama buna rağmen bir takım hikmetler arama imkanımız var.
Amen.
Yani biz Cenab-ı Allah'ın emri olduğu için bu ibadeti yerine getiriyoruz. Fakat bir yönüyle de burada bir takım hikmetler arıyoruz. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunu bize hadislerinde ifade ediyor. Mesela buyuruyor ki bir hadisinde, ey gençler diyor, sizden evlilik külfetini kaldırabilecek olan, işte ailesini geçindirebilecek olan evlensin diyor. Ama eğer ailesini geçindirebilecek mali imkana sahip olmayan bir gençse diyor, o zaman oruç tutsun diyor. O diyor onun gözünü haramdan korumasına, efendim uzuvlarını haramdan korumasına daha çok yardımcıdır diyor. Bir yönüyle şehvetini kırar demeye getiriyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu da gösteriyor ki muhterem hocam, yani orucun ibadet manasının yanında bir takım bedeni, ruhi faydaları da var ve bu faydalar içinde oruç tutulabiliyor. Nitekim Hazreti Peygamber, evet, Efendimiz bunu ifade ediyor. Nitekim bir başka hadislerinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine gelir, namazda işte sabah namazını camide kıldıktan sonra evradını, eskarını, ashabıyla sohbetini bitirdikten sonra evine gelir. Sabah yiyeceğimiz bir şey var mı diye sorarmış. Yok derlerse o zaman bugün oruç tutalım dermiş. Yani boş boşuna aç kalmayalım tabiri caizse. Bari bugünü biz oruçla geçirelim. Bunun şu anlamı var. Oruç hakikaten insanı ruhen ve bedenen temizleyen bir ibadet. bedenen temizliyor. Çünkü gün içerisinde özellikle de benim gibi işte abur cubur çok tüketen kimseler bedenlerini, midelerini, ağızlarını yemeğiyle yoruyorlar. Ve adeta hayat yemek üzere programlanmış bir hayata dönüyor. Böyle de olunca beyin de istiyor, acıkıyor. Ama çok enteresan bir şeydir hocam. Kendi vücudumda tecrübe ettiğim bir şey. Oruca programlandıktan sonra beyin işte saat 10'da, 14'te, 16'da bir şey yeme ihtiyacı hissetmiyor. Biliyor ki ben ne yaparsam yapayım bu adam yemeyecek. Dolayısıyla programı B şıkkına göre ayarlamaya başlıyor. Bu sefer kendisini otomatik olarak şeye kodluyor, iftar vaktine kodluyor. Bu da hem zihnen hem ruhen hem de bedenen vücudun temizlenmesi, arınması anlamına geliyor. Özellikle de insan yeme içme ve diğer hayvani isteklerinden kendini soyutlayabildiği zaman o zaman ruhani yönü inkişaf etmeye başlıyor. Daha böyle ulvi meseleler düşünmeye, konuşmaya başlıyor. O da onun ciddi bir şekilde arınmasına vesile oluyor.
Bizim tasavvufu tarif ederken bu abukil libasından tasavvuf ari olmaktır. Abukil dediğimiz ne? Toprak ve su tarafımızı zayıflatmak. Oruç esasında mesela delikanlı, enerjik bir adam. Bedeni çok kuvvetli, hayvani duyguları çok kuvvetli. Oruçla bunu kıstığınız zaman o adamın beden ülkesinde imanının, ilminin, inancının iktidarı, aklının iktidarı devam ediyor. Yok, siz bu tarafı güçlendirirseniz, çok fazla yer, çok fazla semizlenirseniz bu sefer hayvani duygularınız güçlenir. Bu sefer onlar aklı da, imanı da, insanın bilgisini de esir alarak kişiyi istediği gibi tepe tepe kullanmaya başlar. İşte sizin ifade buyurduğunuz şey o gerçekten oruçlu bir insanın bedeni duyguları ve onları besleyen damarlar kısılınca insanda ister istemez ulvi aleme doğru yöneliş, ruhani hayatın güçlenmesi başlıyor. Bu çok önemli bir iş. Bir başka şey daha var esasında tabii. Orucun biraz da biz sosyal tarafına eğilelim esasında. Sosyal evet. Tarafı dediğimiz orucun bir sosyal tarafı var. Nedir o? Bir, biz bir defa empati yaparak açlığı ve fakirliği herkes kendi hayatında yaşıyor. Bu ne getiriyor insana? İnsanın verme duygusu artıyor bu sefer. Al gülüm tarafı değil, ver gülüm tarafı güçlenmeye başlıyor. O zaman başkalarına hayır hasenat yapma arzusu ve zevki hasıl oluyor. Bir bu tarafı var. Öbür taraftan tabii mesela aileyi iftar sofrasında bir araya getirmek suretiyle aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ailenin birliğini ve beraberliğini devam ettirmesi anlamında çok önemli bir iş. Çünkü siz aile fertlerini hele bugünün şartlarında herkes kendi dünyasında dağınık bir şekilde yaşıyor. Onları iftar sofrasında bir araya getirdiğiniz zaman gözde yakın olan gönülden de yakın oluyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. O yüzden veli bir velinin çok güzel bir sözü var. Aynı sofradan yemek yiyenler, aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Bir bu iftar sofrası aile bütünlüğünü sağlaması açısından çok önemli. Bir de iftar sofraları var. Fakirlere, fukaraya açılan iftar sofraları var. Bu zenginle fakir arasındaki kaynaşmanın ve dayanışmanın artırılması, toplumsal bağların takviye edilmesi anlamında bir şeysi var ama esas bir başka yönü daha var tabii. Biz, gerçi zekat sadece Ramazan'da verilir diye bir şart yok ama genellikle bizim insanlarımız Ramazan ayında verilen zekat, efendim verilen sadakalar daha fazla Cenab-ı Hakk'ın nezd-i uluhiyetinde makbul olduğu için Ramazan'da vermeyi, bir vereceğine beş vermeyi düşünerek daha çok verimkar oluyor insanlar. Bu yönüyle bir de işin sosyal tarafı var. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi hocam geçen ay da herhalde haberlere bir konu düştü. Güney Kore'de zenginler şu kadar para veriyorlar ve bir haftalığına hapis tecrübesi yaşıyorlar diye bir haber çıktı. Adamcağız sırtına almış yatağını çünkü tamamen 8 metrekarelik bir hücre, hapishane şartları, hapishane yemekleri. İnsanlar buraya inzivaya çekiliyorlar ve bir türlü ya ben ne yapıyorum diye kendilerini sorguluyorlar. Şimdi oruç aslında bu yönüyle Cenab-ı Allah'ın bizlere büyük bir lütfu. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin en zengin insanlarından biri arıyor beni. Diyor ki ya diyor bu iftarı diyor ben nasıl yaptığımı bilemiyorum diyor. Baş ağrısı adeta çıldırtacaktı beni ama ben orucumu ağlaya ağlaya iftara kadar tuttum diyor. Yani en zengin insanıyla en fakir insanının ortaklaştığı, aynı duyguları yaşadığı, tabiri caizse aynı ızdırabı, acıyı çektiği, aynı açlığı soluduğu bir mevsim. İnsanların birbirleriyle hemhal olmalarını, yani hiçbir farkımız yok. Allah katında hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah açısından zenginle fakirin, beyazla siyahın, şununla bunun arasında hiçbir fark yok. Ve Cenab-ı Allah kullarına emrediyor, oruç tutacaksınız diyor. Zengin olsan da faydası yok. Yani şimdi bedelli askerlik diye bir şey var. Parası olan askere gitmiyor, veriyor bedelini. Malıyla cihad etmiş oluyor. Ama ben çok zenginim ya Rabbi, işte ben kaç fakir istiyorsan o kadar fakir doyurayım. Kaç köle istiyorsan o kadar köle azat edeyim. Ama oruç tutmayayım, böyle bir imkan yok. Eğer bedenen sıhhatin yerinde ise bu orucu tutacaksın. İstersen dünyanın en zengin insanı olmuş ol. Dolayısıyla empatinin zirve yaptığı bir nokta. Ve insan o arada tabii bu açlığın nasıl bir şey olduğunu hissediyor. Yani imkanı olsa milyonlarını verecek bir bardak suyla bir hap alabilmek için almıyor. O suyu içmiyor. Demek ki o milyarları, o milyonları, o bir bardak suyu bulamayanlar için seferber etmek lazım. Yani dünya uğruna savaşılmaya değecek bir şey değil. Bu dünyada paylaşabilirsek mutluyuz. Kanada'da bir araştırma yapmışlar. En mutlu insan veya zümre kimdir diye. Araştırmanın sonucu şu çıkmış muhterem hocam. İnsanların mutluluğu için çalışan, çabalayan insanlar en mutlu insanlarmış. Yani Arapçada bir söz var. El ceza umin cinsil amel. Ne yaparsan onu bulursun. İnsanları mutlu edersen demek ki Cenab-ı Allah da
sana mutluluk veriyor.
Sana mutluluk veriyor. Binaenaleyh Ramazan'ın belki en büyük ibadeti, yani buyurdunuz ya Ramazan sadece oruç tutmak yönüyle bir ibadet değil, bir de sosyal ibadet. Ramazan'ın en büyük içtimai ibadet oluşu da bu diğer gam haline gelebilmekle meydana geliyor. Yani ne kadar bir fakirin sofrasına katılabiliyoruz, ne kadar onun katığına biz de ortak olabiliyoruz, fakiri ne kadar kendi soframıza katabiliyoruz. Tabii bu arada şimdi büyük büyük iftar yemekleri veriliyor ama maalesef fakir fukara ya, unutuluyor. Ya, Osmanlı'ya ya. Baktığımızda ya. Çok farklı bir Ramazan atmosferi var. Yani bakıyorsunuz temizlik hizmetinde bulunanları iftara çağırıyor. Siz diyor ailenizle gelin diyor mesela. Hayatında böyle ailecek lüks bir restoranda yemek yememiş. Restoran olmasına gerek yok işte. Bir zenginin sofrasına ailecek buyur ediliyor.
Ya, fakir eli uzanmayan sofrada bereket olmaz.
Maalesef.
Bir defa bu. Yani ama sizin bu sözlerinizden aklıma bir şey daha geldi. Biz şimdi imsak diyoruz biz. İmsak, tutmak. Elimizi tutacağız. Ağzımızı tutacağız, belimizi tutacağız, dilimizi tutacağız. Bu bana göre var ya insanın iradesiyle hayatını kendisinin kontrol etme imkanı veriyor insana. Aynı zamanda harcamalarımızı da tutacağız. Yani böyle her önümüze geldiği yerde efendim imkanımızı kullanmak en büyük israftır. Buna ister siz söz israfı deyin, ister zaman israfı deyin, ister para israfı deyin, ne derseniz deyin. Ama bu imsak. İşte biz irademizi frenleme, irademize hakim olma eğitiminin en güzel yaşandığı ibadet
Ramazan.
Şimdi bir başka şey daha var tabii burada. İnsanın bir de verimkar damarının daha da artması. İşte burada esas mesela sadaka var. Şimdi Ramazan'da fitre var. Zekat var. Bu bizim medeniyetimiz dayanışma ve paylaşma medeniyeti esasında İslam medeniyeti. Çünkü bir sevinçler paylaşılarak büyür, sıkıntılar da paylaşılarak küçülür. Bizde düğünler bile eskiden, gerçi şimdi de öyle de büyük bir imece usulü yapılıyor. Bir arkadaşınızın ya da bir dostunuzun düğünü oluyor, siz oraya bir şey götürüyorsunuz. Davetliler herkes bir şey götürüyor. Bakıyorsunuz ortada hiçbir şey yokken bir taze bir yuva toplumsal bir dayanışmayla kuruluveriyor. Ha siz de yavaş yavaş yine eşinizin dostunuzun düğününe giderek size geleni oraya götürüyorsunuz. Çok güzel bir örnek. Ama burada işin esas zekat İslam'ın beş temel şartından bir tanesi. Bu en büyük sosyal ibadet. Hatta kavgalar ve gürültüler baktığımız zaman bizim paylaşma anlayışının kıtlığından kaynaklanıyor. Mevlana bu Selahaddin Zerkup'la yolda giderken bakmış ki enikler birbirleriyle oynaşıyorlar. Efendi Hazretleri demiş ya şu eniklere bir bakın. Ne kadar da güzel birbirleriyle sevişiyorlar. Bizim dervişler bile böyle birbirlerini sevmiyor deyince Mevlana oradan bakmış bir kemik parçası. O kemik parçasını atıvermiş o köpeklerin ortasına. Sevişen enikler başlıyorlar boğuşmaya. Niye boğuşuyorlar? O bir yağlı kemiği paylaşmak için. Dünyada da bakıyorsunuz huzursuzlukların sömürünün, efendim sıkıntıların kaynağı esasında bu ortadaki yağlı kemiği sen yiyeceksin ben yiyeceğim kavgasına benziyor. Yani dünyadaki sömürünün, kavganın, kargaşanın temeline bakın tamamen menfaat kavgası yatıyor. İşte Ramazan, oruç bu duyguları ortadan silen, süpüren bir ibadet. Bu yüzden zekatla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi hocam her kavram aslında hikmetini ve fonksiyonunu kendi içerisinde, kendi anlam bütünlüğünde barındırıyor. Namaz dediğinizde namazdan asıl maksadın dua olduğu ve istemek olduğu, talep etmek olduğu, binaenaleyh isteyen talep eden kimsenin de huşuyla, tezellül ile yani kendisini hiçlik makamına sokmak suretiyle Allah'ına yalvarması anlamına geliyor. Zekat kelimesi de arınmak anlamına geliyor. Temizlenmek arınmana geliyor. Ve zekat üç türlü bir arınma meydana getiriyor. Bir, zekat veren insanın kendisi arınıyor. Böylelikle cimrilik gibi, hasislik gibi, bencillik gibi kötü duygulardan arınmış oluyor.
Mala hakimiyeti gösteriyor. Paraya hakim olduğunu gösteriyor. Para adamı kullanmıyor, adam parayı kullanıyor.
Evet, çok güzel ifade ettiniz. Yani kendisini arındırma yönünde çok büyük bir fonksiyon icra ediyor. İkincisi, çıkartıldığı malı temizliyor, arındırıyor, bereketlendiriyor. Yani akıllı tüccar satılmayan malı vitrinden alıyor, arkaya depoya kaldırıyor, depodakini getiriyor, vitrine koyuyor. Bir değiş tokuş meydana getiriyor. Böylelikle bir sirkülasyon meydana geliyor, bir canlılık meydana geliyor. Mal da verilmek suretiyle aslında azalmıyor. Aksine piyasada canlanmaya vesile oluyor ve fakir fukaranın eline geçen 3-5 kuruş yine zenginin menfaatine dönüyor.
Sirkülasyonu hızlandırıyor.
Bu yönüyle de
hızlandırıyor.
Mal temizlenmiş oluyor, mal arınmış oluyor. Bir başka yönü daha var zekatın, belki de en önemli arındırma fonksiyonunu icra ettiği yer, zekat verilen, sadaka alan kimseyi arındırıyor. Onun da içindeki zenginliğe karşı düşmanlık duygularını, başkalarına, imkan sahiplerine karşı oluşan nefreti törpülüyor. Onun için bizim Anadolu'nun güzel bir sözü vardır. Zengin komşudan zarar gelmez diye. En kötü ihtimaliyle zengin komşu en azından görüp muhtaç halde acıyacağın bir kimse olmaktan çıkar. Hadi diyelim ki sana yardım etmiyor, başkasına yardım etmiyor. En azından kimseden dilenmiyordur.
Senin yardımına
ihtiyacı yok. Bu da en büyük zenginlik demektir. Şimdi fakir bu tür duyguları çok yoğun olarak yaşayan bir insan olduğu için gelen zekatla beraber bu duyguları arınıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Sahih bir hadis-i şerif. Bu gece insanlar bir zengine sadaka verildi diye sabahleyin gülmeye başladılar diyor. Bu sadakayı veren adam yanlış yaptık dedi herhalde diyor. Ertesi sabah yine bu gece bir hırsıza zekat verildi, sadaka verildi diye konuşuyorlar, gülüyorlar. Üçüncü günde affedersiniz kötü yol yolcusu bir kadına sadaka verildi diye konuşup gülüyorlarmış. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki o zengin diyor aldığı sadakayla beraber yaşadığı mutluluğu ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu görünce ben de vermeliyim dedi diyor. Dolayısıyla fakirin eline giden bu imkan onda meydana getirdiği mutlulukla kendisi de verici olma yönünde bir hislenme duygusuna kapılıyor. Hatta bizim Hüdayi Vakfımızda erzak dağıtan kardeşlerimizden birinin şöyle bir ifadesi oldu. Bu demek ki hala toplumumuzda merhamet damarları canlı. Hocam dedi, bir şikayet aldık dedi. Bizim dedi erzak dağıttığımız dedi fakirlerden birkaç tanesi o erzakları fakirlere satıyormuş. Bunun üzerine diyor araştırma yaptık, tetkik yaptık. Gördük ki diyor satmak değil. Kendisinin efendim işte iki tane çocuğu var, komşusunun üç tane çocuğu var, o yetiştiremiyor diye kendi erzağının içerisinden bir kısmını bölüp daha muhtaç olan komşusuna veriyormuş.
Oh ne güzel.
Demek ki yani alma duygusu beraberinde verme duygusunu da gerek getiriyor. Bu da çok önemli bir mesele. Bu yönüyle hakikaten bir Allah dostunun şöyle bir ifadesi var. Eğer bir yerde bir fakir varsa diyor, bilin ki zekatını vermeyen bir Müslüman vardır diyor. Onun için Cenab-ı Allah وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ diyor. Onların mallarında malum bir hak vardır. Bu hak isteyen ve istemeyen fakirlere ödenmelidir diyor. Yani isteyen kolay geliyor, istiyor bizden hocam ama istemeyen, utanan, onları bulup onları tespit etmek gerekiyor. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir koyun sadaka eden şu kadar köle azat etmiş gibi sevap kazanır diyor. Bir yemek komşusuna ikram eden şu kadar köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Bir adres gösteren diyor.
Ya.
Yani hiçbir iş yapamıyor. Şimdi mesela o hale geldik ki adres sormak 5 liradır diyor, 10 liradır diyor. Koca sevabı tepiyor. 5 liraya 10 liraya tamah ediyor. Bazen hastanede yol yordan bilmiyorsunuz. Soracak birini bulamıyorsunuz. Cenab-ı Allah hayır kapısını sonuna kadar açmış. Dolayısıyla istifade etmek için yok mu gelen diyor.
Evet. Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Ahmet Hamdi Yıldırım Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz orucun sosyal yönüyle ilgiliydi. Yani sosyal yönü dediğimiz sosyal hayat esasında bir halının ilmi gibi toplumun birbirine bağlı olarak yaşadığı bir hayat demek. Halı ilmi gibi, bu halı ilmi ne kadar sık, ne kadar birbiriyle dayanışma içinde olursa hem o milletin toplumsal yapısı çok sağlam olur hem de geleceğe güvenle yürür. Dolayısıyla bizim bu toplumsal bağlarımızı güçlendirmede, kardeşlik duygularımızı, sevgi bağımızı, rabıtamızı güçlendirmede orucun getirdiği bu işte zekat, sadaka ve fıtır. Bunlar üzerinde neler söyleyebiliriz?
Şimdi hocam az önce çok güzel ifade ettiniz. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki لَا يُؤْمِنُوا مَنْ بَاتَ وَجَارُهُ جَائِعًا Komşusu açken tok yatan kimse iman etmiş olmaz diyor. İman kelimesine baktığımız zaman bu iman kelimesinin bir başka anlamı da güvende olmaz diyor. Yani eğer adam açsa
evet,
siz evinizde güvende olamazsınız. Onun için bir başka hadisinde de Efendimiz diyor ki Müslüman toplumun içerisinde müfrah, saadeti, sevinci elinden alınmış kimse olmaz diyor. Yani toplumun içerisinde mutsuz olan, marjinalleşmiş olan, kenara itilmiş olan bir grup varsa bunlar topluma eninde sonunda bela olacaklar demektir. Onun için akıllı olan kimse toplumdaki bu mutsuz olan kesim üzerinde çalışır ve onları mutlu etmeye gayret eder. Bayramlar bu yönüyle herkesin mutlu olması gereken mevsimlerdir. Bunun için bizde sadakayı fıtır var. Yani bayramda herkes mutlu olsun diye. Evet, o gün için belki o gün insanın karnının doyması, mutlu olması için yeterliydi. Ama bugün şunu yanlış olarak uygulayıp duruyoruz muhterem hocam. Buna dikkat çekmek isterim. Diyanetimiz diyor ki 19 lira sadakayı fıtırın asgarisi. Hadi ben diyor 50 lira vereyim diyor. 50 lira bir kimseyi mutlu ediyorsa ne âlâ. Ama eğer bizi 50 lira mutlu etmiyorsa, yani biz bayramda çoluğumuza çocuğumuza güzel elbiseler alıp onları öyle bayrama çıkartıyorsak fakirin, fukaranın çocuğunun da bayrama mutlu olarak çıkması lazım. Neyse o 300 liraysa 300 lira, 500 liraysa 500 lirayla bunun yükseltilmesi gerekiyor. Zekat kavramı gelişi güzel.
Ben bunu şöyle değerlendiriyorum kendi kendime. Ya kendine ne kadar layık görüyorsan bir günlük çok rahat. doyacağım, yaşamak için doyacağım bir miktar. İşte ben buradan Ankara'ya gideceğim. Ankara'da günlük bana kaç lira lazım olur? 3 öğün yemek yiyeceğiz, kalacağız, edeceğiz. Neyse. Şimdi ben kendim için 250-300 lira, 500 lira ayırırken günlük. Şimdi kalkıp da fukaraya verirken bunu 19 liradan verirsiniz. Siz kendi kendinizi yani inandırabilir misiniz ki bu doğru?
Kendi kendimizi olmaz. Kandırmış oluruz.
Olmaz. O yüzden kendimize layık gördüğümüzü de biz başkasına layık görmeliyiz. Kendimiz için istemiyorsa kimse için de istemememiz lazım.
Devlet harcırah veriyor hocam, siz de evet. Bilirsiniz. Birinci seviyeye memura verdiğiyle üçüncü seviyeye verdiği aynı mı?
Aynı değil.
Yani dolayısıyla herkes kendi seviyesine göre.
Dolayısıyla bu işi insan kendi vicdanına soracak. Evet. İstefti kalbek. Bakacak kendi kendisine, bu benim fitrem ne kadar olmalı? Bunu kendi kendisi tayin etmesi bana göre çok daha akıllıca, çok daha uygun bir şey, çözüm. Şimdi bizim bir arkadaşımız vardı. Mercedes servisi var. Adam dedi ki ya işte benim şu anda borcum alacağımdan çok daha fazla. Bana da dedi sadaka işte zekat düşer mi filan diye. Dedim ki ben sana şimdi cevap vermeyeceğim dedim. Sonra ertesi gün geldim dedim ki ya bak benim bir arkadaş var tanıdım. 221 lacivert Mercedes var satıyor. Adam almış çok az kullanmış şimdi sıkışmış satıyor. Hemen hocam nerede gidip hemen onu alalım dedi. Şimdi kurban kesmeye geldi mi? Ya benim borcumu alacağımdan fazla deyip de kurban kesmemek için gerekçe arayan adam. Böyle bir araba imkanı çıktı mı ona hemen balıklama atlıyor. Niye? Biliyor ki alım gücü var kendisinin. Yani bunu kimse dışarıdan kimse takdir edemez.
Evet.
Dolayısıyla bu takdir insanın kendisine aittir ve bunu da adam vicdanına danışarak karar vermeli. Benim evet. Kanaatim yani fitre miktarını tespit ederken bir şey yapmak lazım. Mesela 5 nüfuslu bir ailesiniz. Ya kardeşim mutfağa aylık kaç para harcıyorsunuz? 5.000 lira diyelim. Bunu 30'a böl. Ondan sonra bunu da 5'e böl. Kişi başına düşeni sen fitre miktarı olarak ver. Yani kendi ailene geldin mi böyle düşünüyorsun da fakir fukaraya çay ve simitten mi fıtra verilir? Olmaz aynen. Böyle bir şey.
Şimdi bunları söyleyince siz hocam Hazreti Osman Efendimiz döneminden beri zekatı iki türlü maldan veriyoruz. Envali batına ve envali zahire. Envali zahire dediğimiz görünen mallardan zekatı devlet alıyor. Öşürdü, hayvanlı vesaire. Envali batına yani yastık altında kimin neyi olduğunu devlet vatandaşına bırakmış. Kardeşim sen kendin tespit
Allah
et.
Allah bilir zaten kimse bilmez.
Kendin tespit et. Neyin var neyin yok kimse seni zorlamıyor. Ama Allah'ın huzurunda bunun hesabını vereceğini bil. Çünkü Cenab-ı Allah sizin malınızda onların hakkı vardır diyor. Bunun anlamı şu. Ha birinin cebinden çalmışsın, ha ödemekle yükümlü olduğun, vermekle yükümlü olduğun parayı fakire fukaraya vermemişsin. Nasıl devlete vermekle yükümlü olduğumuz vergi var. Bu vergiyi ödemediğimiz zaman devlet geliyor kapımıza dayanıyor. Fakir fukara evet gelip kapımıza dayanamıyor ama kıyamet gününde onun adına Cenab-ı Allah bunun hesabını bize soracak. Binaenaleyh gerekli şartları taşıyan bir kimse zekat verdiği için sevine sevine zekatını vermeli. Hatta 3 çıkmış ise zekatı onu 5 olarak vermeli. Zira Cenab-ı Allah bir hadisi kutsi de buyuruyor ki ben diyor kuluma farz kıldığım bir ibadetten daha sevimli bir ibadet kılmadım diyor. Yani nafile olarak milyar dolar verse bir adam, zekat olarak verdiği bir liranın yerine geçmez. Binaenaleyh 3 çıkmışsa benim zekatım 5 desin, 10 desin, seve seve o zekatı versin. Çok bilinen bir yanlış var hocam. Bizde zekat kardan ödenir gibi zannediliyor. Efendim diyor, geçen sene benim fabrika 1 milyon liraydı diyor. Bugün diyor 800 bin liraya düştü diyor. Dolayısıyla 200 bin lira benim zararım var diyor. Ben yine zekat verecek miyim? Evet vereceksin. Çünkü Cenab-ı Allah zekatı üreyen mal varlığından istiyor. Yani eğer bir ticaretin varsa ve bu ticaretin kazanç getiriyor, kar getiriyor ise ama kar getirmedi senin beceriksizliğinden kar getirmedi. Normalde bir ticaret kar yapsın diye yapılır. Binaenaleyh burada döner sermaye üzerinden zekat vermekle yükümlüyüz. Ne kadar döner sermayemiz var? O döner sermaye üzerinden 1/40 oranında zekat verme mükellefiyiz. Ve bunu her sene yapmak zorundayız. Her sene yapmak zorunda olduğumuz için de mutlaka bir hesap günü kendimize tayin etmeliyiz. Buna biz zenginliğe kavuştuğumuz gün diyoruz. Bugün bizim için doğum gününden daha önemli bir gün. İşte bugün mesela diyelim ki 5 Ramazan. Bu 5 Ramazan bizim zenginliğe kavuştuğumuz gün ise bir sene Cenab-ı Allah bizden bir şey istemiyor. Bir sene bakalım bu zenginlik kalıcı mı gidici mi? Eğer kalıcı ise ondan sonra her 5 Ramazan'da neyimiz var neyimiz yok onun zekatını hesaplamamız lazım. İsterse 4 Ramazan'da yeni kazandığımız bir para olmuş olsun. Bunu da zekata koymak durumundayız. Binaenaleyh 5 Ramazan geldiğinde kimseye randevu vermeden sabah ilk işimiz zekatımızı hesaplamak olmalı. Bir diğer can alıcı mesele de bu zekatta. Birçok kimse, kardeşimiz maalesef bunu göz ardı ediyor. Zekat bir ibadet, bir kulluk. Zekatı adetten ayıran, gelenek, görenek, işte sıradan verdiğimiz yardımdan ayıran şey niyet. Dolayısıyla zekatın niyet ile verilmesi gerekiyor. Bu niyet de iki türlü yapılabiliyor. Ya zekata hesap ettiğimiz gün kaç lira zekatımız çıktı? 300 lira, 500 lira, 5000 lira neyse onu bir zarfa koyarız. Üzerine zekat diye yazarız. Oradan verdiğimiz her şey zekat olur. Veya her verdiğimizde zekata niyet ederiz. Zekata niyet ederiz ama bunu fakire al, bu benim malımın zekatıdır diye söylemeyiz.
Biz bileceğiz.
Bunu biz bileceğiz, evet. Zekat olduğunu. Fakire bu size hediyedir diye verilebilir. Bu bana gelen bir emanetti, siz buna daha çok layıksınız diye verilebilir. Mamafi buradan şu çıkıyor. İşte 3 sene 5 sene önce birine borç verdik, bugün ödeyemiyor ise, adam imkansız hale gelmiş ödeyemiyor ise bunu zekatımıza tahvil edemeyiz. Niye? Çünkü onu verirken biz borç niyetine vermişiz. Zekat niyetine vermemişiz. Ama adamcağız gelmiş, borcunu ödemek üzere gelmiş, ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Kalsın kardeşim deyip zekatımıza yazabiliriz. Bu ikisi arasında fark var. Bir tanesinde adam ödeyemiyorum diye beyan etmiş, batık kredi. O batığı zekata hesap edemeyiz. İkincisinde ödemek üzere gelmiş, elinden alıp tekrar vermenin bir lüzumu yok. Tamam ya, sen de kalsın, çoluğunun çocuğunun daha fazla ihtiyacı vardır diyerek geriye gönderebilir, zekatımıza hesap edebiliriz. Zekat meselelerinde bir takım ince ayrıntılı meseleler var. Bazen büyük iş adamlarımız ellerinde nakit olmayabiliyor. Adam hesap etmiş mesela 3 milyon zekat vermesi lazım ama kasada 3 milyon yok. Adam az önce buyurduğunuz gibi borçla yaşıyor. Bu gibi durumlarda yapılabilecek olan işlemler var. Mesela bir kardeşimizle konuşuyorduk zekat meselelerinde. Çok büyük arsalar almış. İşte 10 bin dönüm arsa almış. Bunları parselleyecek ve satacak. Ben dedim hocam bunların zekatını nasıl vereceğim dedi. Ben param yok dedi bunların zekatını verebilecek. Kolay dedim hacı abi dedim. 10 bin dönümün dedim 40'ta birini ayır dedim. Onu fakirin adına yaz. Satıldığı zaman
bitti.
Aldığın paranın 40'ta birini fakirin hesabına geç hemen. Dolayısıyla bu tür şeylerde ayni olarak,
yani ayni olarak da verilebilir.
Nakdi olarak verem, ayni olarak vermemiz mümkün. Bazen işte nakdi olarak vermek kolay ama ayni olarak her zaman vermek kolay olmayabiliyor. O zaman şöyle hesap edebiliriz. Söz gelimi mesela diyelim ki demir çelik imalatçısı adam veya satıcısı 10 ton demir fakirin adına dükkanında durur. Satıldığı zaman o 10 ton demirin parasını fukaranın hesabına
şimdi benim
geçersiniz.
Ahmet Hamdi'ciğim bir şey var burada zekatla ilgili. Şimdi yatırım yapan bir adam Türkiye'de ya da bir bakkal dükkanı açan adam. Nereye açıyor bu bakkal dükkanını? En fazla gelip geçenin çok olduğu. Bir köşe başıyı arıyor ve orada açıyor. Neden? Toplumu düşünüyor. Müşteriyi düşünüyor, müşterinin çokluğunu düşünüyor. O yüzden bir defa bir zekatta ister fabrika yatırımı yapın. Siz bu yatırımı yaparken Türkiye'nin iç pazarına bakıyorsunuz, ihtiyaçlarına bakıyorsunuz. Bir de Türkiye'de bu pazardaki üretime bakıyorsunuz. Burada bir açıklık var. Siz bu sahaya tutup yatırım yapıyorsunuz. Toplumun hesabını yaparak yatırım yapıyorsunuz. İhtiyacını dikkate alarak yatırım yapıyorsunuz. Bir, her servette bu toplumun da bir hakkı var.
Muhakkak.
O toplumun içindeki ihtiyaç sahiplerinin de bunda payı var. Bir defa bir. Çünkü sen bu toplumun gelir gider hesabına dikkat alarak yatırım yapıyorsun. Ya da en fazla gidip gelenin yoğun olduğu köşe başına dükkan açmaya çalışıyorsun. O yüzden bir defa zenginin servetinde bir defa mutlaka toplumun hakkı var. Fakirin hakkı var.
Ve öncelikli olarak yaşadığı yerdeki insanların.
İkincisi tabii yaşadığı yerdeki. İkincisi de tabii demin siz bir böyle ifade edip geçtiniz. O da şu. Şimdi bir sene üzerinden Allah geçme şartını koşuyor. Bugün benim para elime geçti. Hemen zekat ver demiyor Allah. Buyuruyor ki bunu bir sene düşün taşın, çalış, iyi bir fizibilite etüdü yap.
Sonra bunu... Bir yanlış anlaşılma var hocam, çok özür dilerim. İlk sene için geçerli bu.
Evet.
Yoksa yani ikinci sene eline bir para geçti, onun da bir sene bekletilmesi anlamına değil.
Evet, benim demek istediğim burada şu. Bu niye bir sene bu? Ve üzerinden bir sene geçtiği halde hala da sen bu parayı para olarak tutuyorsan, o zaman bu paranın piyasada fakir fukaranın alın teri elemeyle iş yapma imkanını sen engellemiş oluyorsun. Mesela bu parayı biz inşaata bağlasak, ona zekat düşmüyor inşaata. Neden? Ta temelinin atıldığı günden inşaatın bittiği güne kadar bir sürü insan burada alın teri elemeyle karnını doyurma imkanı buluyor. Ama siz bu inşaatı yaptırmadınız, parayı evde para olarak tutuyorsanız, bu inşaatta çalışan, alın teriyle karnını doyuran şu kadar adamın ekmeğinden siz mani olmuş oluyorsunuz. O zaman ver şuradan %2,5. Bak parayı para olarak tutma, paranın bir fonksiyonu var. Duleten beynel agniyâi.
Keyle yekûne duleten beynel agniyâi minkum.
Eyvah, yani bu para sadece belli bir kesimin arasında dönen şeye dönmesin. Kısır döngüye dönmesin. Sonra altını ve gümüşü biriktirenler ayet-i kerimede. Parayı biriktirenler. Bunlar biriktirmeden işte evde ya da yastık altında ya da kasada bekletilip de fakir fukaranın ihtiyacına cevap verecek yerde orada hapsedilen servet için getiriliyor. İşin bir de bu taraf boyutu var. Dolayısıyla esas belki de fakir fukaraya zekat vermekten daha matlub olan, belki de onları zekat düşmeyen işlere kanalize ederek serveti onların kendi alın teri elemeyle doyuracakları iş vermek. Hani balık tutmayı öğretmek diyorlar.
Ömer bin Abdülaziz'den bahsediyorlar hocam. Evet. Beşinci Raşid halife malumunuz. 2,5 sene halifelik yapıyor. Çok enteresan bir istihdam politikası istiyor. Yeni piyasaya atılacak gençlere zekat mallarından sermaye veriyor. Verdiği sermaye yanlış hatırlamıyorsam 4 küsur gram altına tekabül ediyor. Ve bu sermayeyi gencin eline de teslim etmiyor. Başına bir mali danışman olarak tecrübeli piyasada iş yapan tüccarlardan birini atıyor.
Vasiyet ne diyor sanki?
Evet, parayı onun eline veriyor ve diyor senin gençliğin, atılganlığın, bunun tecrübesi, bu parayı beraber işleteceksiniz diyor. Enteresan bir şey hocam. Birinci sene toplanan zekat paralarıyla böyle bir istihdam politikası izlendiği için ertesi sene zekat verilecek adam kalmıyor piyasada.
Ya.
Ve ilk defa tarihte insanlar sırtlarına, yani geçiyor ya hadis-i şerifte, zekat çuvalını alıyor, verecek kimse bulamıyor.
Evet.
O zaman diyor işte bulduğunuz köleleri azat edin diyor, bekarları evlendirin diyor ve
gayrimüslim muhtaçları gidip gözetin.
Hatta dağlara, evet, kuşlara, evet, yem serpin diyor. Demek ki yani bu zekat bilinçli bir şekilde kullanılabilse birçok kimsenin, özellikle de eli iş yapabilen kimsenin muhtaç olma durumu sonlandırılabilecek.
Zaten bizim Yakup Hoca'nın 1987 yılında Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir araştırması vardı onun. O 1987 yılında zannediyorum o Türkiye'nin gayri safi milli hasılası filan onları dikkate alarak bir şey yaptı. Türkiye'nin verilmesi gerekli olan zekat miktarı birinci sene verildiği takdirde Türkiye'de bir tane fakir kalmıyor. İkinci sene biz komşularımızı arıyoruz. İkinci sene komşularımızda da kalmıyor. Üçüncü sene insanlıkta aramaya başlar hale geliyoruz. Yani esasında bu çok önemli bir iş. Ama maalesef bu bir defa denetimsiz, iki, çünkü zekat gelir kaynakları tamam da giderleri mahdut, her yere harcayamazsınız zekatı. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği noktalarda sadece ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını giderme, kanayan yaralarını sarmada kullanabilirsiniz. Bunu keyfi inşaat yaptırmada kullanamazsınız.
Yani acil yardım.
Acil yardım. Dolayısıyla keşke bu İslam dünyası böyle bir şeydi. Hadi Türkiye'de bu böyle madem 1987 şartlarına göre. İslam dünyasının zekat hesabını, potansiyelini düşünün. Herhalde bir senede, iki senede dünyada bile bir fakir kalmaz.
Evet.
O zaman da tüm dünyanın İslamlaşmaması için hiçbir gerekçe de kalmaz.
Demek ki bir kimsenin Müslüman olmasına sebep olmak dünyadaki bütün zenginliklerden daha makbul ise, bir kimsenin İslamiyet'ten mahrum kalmasına sebep olmak da
ya
öyle
Allah,
vahşi bir
ya Allah
günah.
Olsun.
Allah muhafaza
Allah
eylesin.
Evet.
Yani dolayısıyla zekat canım bu benim param, ben bunu kazandım sözünün altında belki bir kimsenin hidayetine engel olmak var. Onun için çok hassas bir mevzu.
Tabii burada bizim Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin sık sık tekrarladığı bir şey var. Hırsız gelir diyor, zenginin evine girer, oradan bir sürü alet, edevat çalar götürür. Belki de bu hırsız bu zenginin malındaki iradesi dışında rızkına karışan haramları alır götürür ve kefaret olur, adamın rızkını temizler belki de, hizmet eder belki de. Ama en kötü hırsız zekat hırsızı derdi, zekat. Çünkü zekat hırsızı kimin malını çalıyor? Garibin, öksüzün, yetimin, dulun, yaşlının, fakirin. En tehlikeli hırsız bu hırsız. Ha bu hırsız illa gelip de zekatı çalan değil, vermesi gerektiği halde vermeyen adam da aynı hırsız.
Şimdi başta bir hadis okudum hocam, çok özür dilerim, tamamlayamadım, şimdi aklıma geldi. O hani bir kötü kadına sadaka verildi diyor. O kötü kadın diyor ki demek ki Allah rızkı gönderiyormuş diyor. O kötü işten vazgeçiyor.
Ya.
Şimdi aklıma geldi. Yani demek ki zekatını vermeyen bir adam
tabii
birilerinin fuhuş yapmasına sebep
tabii
oluyor. Birilerinin hırsızlık yapmasına sebep
tabii
oluyor. O hırsız diyor ki ya diyor bana işte rızkım geliyor, ben niye çalayım diyor.
Hırsızlıktan vazgeçiyor.
Üç kişinin tövbesine sebep oluyor. Dolayısıyla hakikaten zekatı çok gönül huzuruyla çıkartmak lazım. Bir o kadar da hassasiyetin yerine ulaştırılması için
Amen
gösterilmesi lazım.
Amen.
Aman ben vereyim de benden hayır. O senden çıkmasının önemi kadar onun yerini bulması.
Yine
önemli.
Bizim bak Ahmet Hamdi'ciğim, siz belki bilmezsiniz. Biz 1985'te başladık Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nı. Burada en fazla bizim vakıfta hassasiyet gösterilen şey zekatın mutlaka yerine ulaştırılması.
Evet.
Ve zekatın kesinlikle hayrat işlerine harcanmaması. Hatta burada vatandaş geliyor diyor ki ya ben arayıp bulamıyorum. Tam zekata muhtaç fakir fukarayı getiriyor, vakfa emanet ediyor. Bu zekattır diyor. Bunun ayrı hesabı tutuluyor. Ve gerçekten de her ay fakirin evine gidilerek, ayağına gidilerek zekat ulaştırılır. Erzak, et, kimisine para, ilaç. Aynı zamanda hem adamın gelip o kadar paketi taşımaya ne imkanı olur ne gücü yetebilir. Bizim arabamızla gider elemanımız kapısına kadar bırakır ama bir de her gidişte de bir tahkikat yapılır yeniden. Acaba bir yanlışlık mı var? Yoksa biz zekata layık olmayan bir adama mı bu yardımları veriyoruz? Bütün bu hassasiyete rağmen yine Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi Hazretleri derdi ki aman ha kuzum bak vatandaş bize emanet ediyor bu zekatı. Biz diyoruz ki senden daha güvenli, daha emin bir şekilde biz bu işi yerine ulaştırırız. Ola ki götürdüklerimizden zekata müstahak olmayanlara da bunu vermiş olursak der ve hayrattan zekata her yıl büyük bir meblağ aktarma yapardık. Bu hassasiyet. Yani çünkü asıl olan esas düşeni kaldırmak, asıl olan
evet
kanayan yarayı sarmak, asıl olan muhtaç bir fakirin ihtiyacını gidermek. Bunun verdiği zevk esasında hiçbir şey de yok. Siz sohbetin birinci bölümünde dediniz ya, yani insanların mutlu olması başkalarının mutluluğuna katılması ölçüsündedir. Başkalarını mutlu etmek için uğraşan adam çok mutlu bir insan.
Elhamdülillah.
Yoksa zaten kendisi muhtacı himmet bir dedi. Nerede kaldı gayriye himmete de? Adam kendisi bir defa mutsuz bir adam nasıl başkasına mutluluk verecek? Yok böyle bir şey. O yüzden tabii bu zekatın bu ikinci tarafını da dikkat almak lazım.
Evet.
Hatta ben şey de söylüyorum. Mesela Evliyaullah'tan birisinin çok güzel bir sözü var. O diyor ki yani Cenab-ı Hak insana kocaman bir ağız vermiş. Kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var. Bir, vücudumuz kadar düşünüp ağzımız kadar düşünmemiz gerektiği için. Her aklımıza geleni söylemeyeceğiz. Çünkü ağzımızdan çıkan her söz bizi esir alır. Ya ne yapacağız? 1000 defa düşünüp 1 defa konuşacağız. Vücudumuz kadar düşünüp ağzımız kadar konuşacağız. Ama ikinci bir ölçü, o çok hoş. İnsanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için Allah bir tane ağız vermiş. Ağzıyla da insan üretebilir. İşte mesela sizler, ilim adamları konuşarak, sanatkarlar, işte mevlitanlar, musiki şinasla da gırtlağıyla üretiyor. Ama nasıl üretirsek üretelim, bir tek tüketim organı var, o da ağız. Yani herkes vücudu kadar üretse de ağzı kadar tüketse ne olur? Geliri giderinden fazla olur. Şimdi biz kendi ihtiyaçlarımızı tamamladık, çocukların ihtiyacına başlıyoruz. Onların ihtiyaçlarını da giderdik, torunları düşünmeye başlıyoruz. Ya kardeşim,
o farklı bir
hiç gerek yok kardeşim ya. Eğer Allah bana kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermişse, ben geliri giderinden fazla bir adamsam, artan geliri ne yapacağım ben?
Hayır i̇şte hasenata kullanmak lazım.
Toplumsal yarayı sarmada kullanacağım. Burada bir de sadakayı cariyede kullanacağım.
Burada bir de hocam vahim başka bir durum var. Sizin söylediğiniz yine masumane kaçıyor. Adam kendisine yetecek kadar serveti toplamış. Çoluğuna, çocuğuna kadar yetecek serveti toplamış. Yetmiyor, borçlanıyor. Bankaya gidiyor, borç alıyor. O faizle aldığı borç da bütün servetini imha ediyor. Şimdi bu borçlanma meselesi de zekat kadar önemli bir mesele. Biz zannediyoruz ki istediğimiz kadar borçlanmak bize helal. Buradan bu vesileyle söylemiş olayım. Hakikaten bu da toplumsal bir yaramız haline geldi. Borç ihtiyaç varsa alınabilecek bir, müracaat edilebilecek bir alettir, enstrümandır. Yoksa ihtiyacı olmayan bir kimsenin gidip de borç alması asla doğru bir şey değildir.
Ama hocam şöyle bir durum var. Şimdi adam yatırım yapıyor. Evet, yani bugün 5000 kişiye, 10000 kişiye ekmek veren bir iş kapısı. Yeni yatırım yapacak. Bunun için yeni finans imkanına ihtiyaç var. Ve iş var. Pazar var. Dünyada da, Türkiye'de de buna ihtiyaç var. Adam bu ihtiyacı dikkat alarak finansal destek arıyor. Bu noktaya girer mi bu hocam?
Bunun tek yolu hocam ortaklık peyda etmesi, ortaklık oluşturması.
Evet.
Niye? Çünkü dinimiz finansal çözümün en helalini ortaklık üzerine tesis etmiş.
Evet.
Yüzlerce ortaklık türü var. İsterse emek sermaye ortaklığı yapabilir, isterse yarı yarıya ortaklık yapabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Ama bir tarafta rant ekonomisini besleyecek şekilde ben işte fabrika açacağım, şunu yapacağım, bana kredi verin diye bir yere müracaat ettiği zaman burada haksız bir talebin, haksız bir kazancın kapısı aralanıyor. İhtiyacı olmadığı halde böyle bir şey yaptığı için de bütün bereketi kaçıyor.
Hocam bir defa programımızın sonuna geldik. Yani biz gerçekten bir başka sohbette bu borçlanmayı, aynı zamanda borç vermeyi, ikraz, karz-ı hasen konusunda ele almak üzere şimdiden sizden de bir söz alalım. Böyle bir borcu konu alan, borçlanmayı konu alan sohbetimizi ileride yapmak üzere değerli dinleyicilerimiz Ahmet Hamdi Yıldırım hocamızla İftar Sevinci programımızı burada noktalıyoruz. Sizlere hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar dileyerek Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.